الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Bureyde radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. Kısaca hatırlayalım. Gamidiye kabilesinden bir bayan zina suçundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu suçunu itiraf etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle onu gönderdi. Allah'a tövbe etmesi gerektiğini, Allah'tan bağışlanma dilemesini emretti. Kadın her seferinde gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini temizlemesini istiyordu. En sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki çocuğunu doğurunca gel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu gönderdi. Kadın çocuğunu doğurdu. Ondan sonra yeniden geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki çocuğunu sütten kesilene kadar emzir. Yine sütten kesilince gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona rejim hadisesinin uygulanmasını ne yaptı? Sahabelerine emretti. Diyor ki rivayette ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَصُلِّ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Diyor ki sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin cenaze namazının kılınıp defnedilmesini sahabelere emretti. Dedik ki Sahih Müslim'de geçen başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin de onun cenaze namazını kıldığını yapmıştık. O rivayette açıkça bize aktarıyordu. Hatta Ömer radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani böyle büyük bir günahtan dolayı ölen birinin cenaze namazını neden kılıyorsun dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kadın öyle bir tövbe etti ki eğer onun tövbesi Medine ehlinden 70 kişiye dağıtılsa onlara ne yapardı? Kuşatırdı, yeterdi diyerek o kadının tövbesinin ne kadar salih olduğunu bize haber vermişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedik ki eğer bir insan büyük günahlardan bir günah işlese dahi bu onu İslam milletinden çıkarmaz. Ona Müslüman muamelesi yapılır, cenaze namazı kılınır, yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır. Sonra da Müslüman mezarlığına defnedilir. Bunu böyle söyledik. Burada ne var dedik? Haricilere reddi olduğunu söyledik. Çünkü hariciler büyük günah işleyenleri ne olarak görüyorlardı? Kafir olarak görüyorlardı. İslam milletinden çıkmış olarak görüyorlardı. Burada da ne var diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu rivayette o bayanın cenaze namazını kılınıp defnedilmesini emretmesi, diğer rivayette kendisinin kılması, büyük günah işleyen kimsenin İslam milletinden çıkmadığının bize göstergesiydi. Ve yine bir sonraki hadis-i şerifimizde Cabir bin Semura radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne savaşta kendisini okun veyahut da mızrağın ucundaki o keskin demir ile kendisini öldürmüş birisi getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Rahabi diyor ki felem yusalli aleyhi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin cenaze namazını kılmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin cenaze namazını kılmadı. Ama diğer sahabeler ne yaptılar? Onun cenaze namazını kıldılar. Bu şekilde bu hadis-i şerifte bize yine insanın kendi canına kıyması, intihar etmesi büyük günahlardan olduğunu söyledik. Yöneticiler veyahut da onların yardımcıları insanları bu durumdan tahzir etmek, uyarmak, sakındırmak için ne yapabilirler? Bu tip insanların cenaze namazını kılmayarak işledikleri günahın ne kadar büyük olduğunu onlara veyahut da etrafta bulunan insanlara ders verme amaçlı cenaze namazını kılmayabilirler. Ve aynı zamanda dedik ki cenaze namazı asıl itibariyle kılınmasının hükmü neydi? Farzı kifaye. Yani bir grubun kılması diğerlerinin üzerinden bu sorumluluğu kaldırıyordu. Ve yine bu hadis-i şerif ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi ile alakalı kimlerin cenaze namazını kılınır, kimlerin cenaze namazı kılınmaz? Bununla alakalı ilim ehlinin neyi vardı? İhtilafı vardı. Hanefiler diyorlardı ki yol kesenin, hükümdara karşı, yöneticiye karşı ayaklananın cenaze namazı ne yapılmaz? Kılınmaz. Maliki mezhebine bakıyorduk. Onlar da diyorlardı ki eğer kısas ile alakalı yani İslam'ın bazı kuralları çiğnenilip onun dünyada kısas olarak ölümüne karar verdiği bir husus var ise zinada olduğu gibi o kimsenin cenaze namazını imam yönetici ne yapmaz? Kılmaz bu görüş Maliki mezhebinin görüşüydü. Ama bununla alakalı dedik ki Sahih Müslim'deki diğer rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadının cenaze namazını ne yapmıştı? Kılmıştı. Bu konuyla alakalı Şafiler diyorlardı ki günahı ne olursa olsun o kimsenin cenaze namazı ne yapılır? Kılınır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük günah işleyen o kadının cenaze namazını kıldırmıştı. Hanbeli mezhebi iki günah hariç diğer bütün günahlardan dolayı vefat eden kimsenin yöneticiler cenaze namazını kıldırabilir. Sadece bu iki günah hariç demişlerdi. Bununla alakalı birinci olarak hangi günahı söylediler? Birincisi savaşta ganimetten habersizce pay alan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bu kardeşinizin cenaze namazını kılın diyor. Kendisi kıldırmıyor. İkincisi de bu biraz önce söylediğimiz hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini demirle öldüren, intihar eden kişinin cenaze namazını ne yapmıyor? Kıldırmıyor. Dedik ki bunlar yönetici bu iki kişinin cenaze namazını kıldırmaz. Çünkü naslarla sabittir. Ama bunun dışındaki kimselerin cenaze namazını kıldırmasında bir beis olmadığını söyledik. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadis-i şerifti. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini temizleyen bir bayan vardı. Bir gün vefat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine sordu. Dedi ki bu mescidi temizleyen bayan nerede? Dediler ki ey Allah'ın Resulü vefat etti. Biz de onu ne yaptık? Defnettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara azarlarcasına dedi ki bunun haberini bana vermeniz gerekmiyor muydu? Yani benim bu bilgim dahilinde olması gerekmiyordu. Diyor ki ravi onlar o kadının durumunu ne yapmışlardı? Küçük görmüşlerdi. Yani küçük görmüşlerden kasıt hani mescidi temizleyen birisiydi. Bunun haberini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vermeye gerek görmediler. Bazı rivayetlerde kadın gece vakti vefat etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bununla meşgul etmek istemediler. Onu yormak istemediler. Ne yaptılar? Kendileri gerekli olan işlemleri yapıp onu defnettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları gördükten sonra sahabeye onun vefat ettiği haberini verdikten sonra defnedildikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onun kabrini bana gösterin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kabrini gösterdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o kadının ne yaptı? Cenaze namazını kıldı. Ve yine Sahih Müslim'deki ziyadede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu kabirde yatanların kabirleri karanlık ile doludur. Benim onlara namazım ile, benim onlara duam ile Allah Azze ve Celle onların kabirlerini nurlandırır diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de bu ziyade ile bizi İmam Müslim Rahimullah bu ziyade ile bize bunu aktarıyor. Burayla alakalı yine ilim ehlinden cenaze namazı ne zamana kadar kılınır demiştik. Hanefi mezhebinde ve Malikilerde ölünün vücudundaki o değişiklik hasıl olmadan önce yani yakın bir zamanda vefat etti. Bir gün iki gün içinde vücudu daha değişmeden cenaze namazının kılınabileceğini bize aktarıyorlardı. Şafii mezhebinde ölü tamamen topraktan fani olmadan yani işte eti çürümeden, kemikleri ortadan kalkmadan kılınırsa cenaze namazının kılınacağını bize haber veriyorlardı. Yine başka ilim ehli de burada şu tafsilatı getiriyordu. Eğer o kimse vefat ettiğinde eğer sen namaz ehli isen o kimsenin cenaze namazını ne yapabilirsin? Kılabilirsin. O vefat ettiğinde namaz ehli isen ne demek? Nasıl açıkladık bunu? Mesela dedik ki adamın dedesi 20 sene önce vefat etmiş. Çocuk da 15 yaşında. Dedik ki bu dedesinin cenaze namazını ne yapamaz? Kabrinin başına gidip kılamaz. Çünkü dedesi öldüğünde o çocuk dünyada yoktu. Yani namaz ehli değildi. Veyahut da dedesi 20 sene önce ölmüş. Çocuk da 25 yaşında. Yani dedesi vefat ettiğinde 5 yaşındaymış. 5 yaşında olan çocuk namaz ehli mi? Diyoruz ki değil. Onun cenaze namazını ne yapamaz? Kılamaz. Ama oldu ki mesela İstanbul'un dışına çıktın. Sevdiğin, tanıdığın bir kardeşin vardı. Vefat etti. Bir işin vardı. Sonradan bir hafta sonra, iki hafta sonra, bir ay sonra döndün. Haberini aldın ki arkadaşın ne yapmış? Vefat etmiş. Gidip onun cenaze namazını kabrinin başında kılabilir misin? Kılabilirsin. Niye? Çünkü o vefat ettiğinde sen namaz ehliydin. Bu tafsilatı getirmelerinin sebebi ne? Eğer bu sınırı koymaz isek O zaman biz bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gidip onun cenaze namazını kılarız. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ayşe'nin, diğer sahabelerin de cenaze namazını kılmak bize meşru olurdu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veyahut da sahabeleri, ondan sonra gelenler, bu ümmetin en hayırları böyle bir şey yapmadılar. Eğer bu meşru olsaydı muhakkak ki bunun meşruiyeti ne yapardı bize? Ulaşırdı. Ve yine son olarak bu faydayı da zikredelim. Geçen hafta o faydayla dersimizi bitirmiştik. Dedik ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'deki bu ziyadede inne hazihil kubura memlu'atun zulmeten. Bu kabirlerin sahipleri karanlık içindedir diye işaret ediyor. Bu sözü sarf ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği kabirler hangi kabirler? Bakî kabristanlığı. Yani o dönemde sahabelerin yattığı yer. Demek ki bir insan salih bir kimse olsa dahi ameline ne yapmayacak? Güvenmeyecek. Yani onlar sahabe olmasına rağmen kabirleri karanlık içinde ne yapabilir? Olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlar için duasıyla kılmış olduğu cenaze namazıyla Allah Azze ve Celle onların kabirlerini nurlandırmıştır. Bizim buradan kendimizin iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Demek ki o topluluk sahabenin yaşadığı, defnedildiği o baki için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada yatanların kabirleri ne ile doluydu diyor. Karanlıklar ile doluydu. Benim namazımla, benim duam ile Allah Azze ve Celle onların kabirlerini nurlandırdı, aydınlattı diyor. Demek ki insanın ameline güvenmemesi gerekiyor. Kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Eğer sahabe için bu durum söz konusu ise ondan sonra gelenlerin hayli hayli kabirleri karanlık ne yapabilir? Olabilir. En son bu hadis-i şerifi açıklamıştık, şerh etmiştik. Bugün de Huzeyfe radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifle dersimize başlıyoruz. Diyor ki, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَنْهَا عَنِ النَّعْيِ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَالتِّرْمِذِ حَسَّنَهُ Huzeyfe radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhissalatu vesselam ölümün duyurulmasını yasaklamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümün duyurulmasını yasaklamıştır. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Ahmet Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi hadisin hasen olduğunu bize haber veriyor. En-na'i kelimesi dedik ki ölünün ölüm haberini vermek. İlan etmek. Ölünün ölüm haberini vermek, ilan etmek. Bunu duyurmaya na'i diyoruz. Sahabe diyor ki Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yenha anin-na'i. Burada bu kuralı süreklilikle, sıklıkla zikrediyoruz. Diyoruz ki eğer kânenin haberi müzari bir fiil ise bu galiben ekseriyetle manasına gelir. Kâne yenha. Kâne en-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yenha. Buradaki fiil, kâneden sonra gelen fiil, müzari fiil olarak gelmiş. Bu da bize ne katıyor? Cümleye hangi manayı katıyor? Galiben, genellikle, ekseriyetle. Ve yine burada üzerinde dikkat edilmesi gereken bir husus, sahabe burada mutlak bir lafız kullanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölünün ölüm haberini ilan etmeyi yasakladı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmayın dedi demiyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölünün ölüm haberini duyurmayı, ilan etmeyi yasakladı diyor. Burayla alakalı ilim ehli şöyle bir fayda getiriyor. Diyorlar ki sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi yasakladı diyor ise muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Çünkü sahabe bu dili en iyi bilen, Arapçanın bu fasih olan dilini en iyi bilen kimselerdi. Ve onlar vera sahibi olan kimselerdi. Eğer böyle ihtimalli, acaba yasakladı mı yasaklamadı mı ihtimali olan bir konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı derler miydi? Kesinlikle bunu ne yapmazlardı? Demezlerdi. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu yasakladı diyor ise bunun karşılığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yapmayın dediğiyle nedir? Aynı manaya geliyordur. O yüzden sahabe Allah onlardan razı olsun. Eğer Peygamber Efendimiz'den bir şeyi yasak olduğunu genel bir lafız ile ifade ediyor ise bunun karşılığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmayın dediğiyle nedir? Aynı manaya geldiğini söylüyoruz. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberini yasakladığı mesele cahiliye döneminde yaygın olan bir husus. O dönemde birisi vefat ettiği zaman çarşıya, pazara çıkılır. O kimsenin ölüm haberi insanlara verilir. İster bunun ehli olsun, ister onun ehli olmasın, o kimseye sena edilir, övgüde bulunur. Onun özellikleri ne yapılırdı? Sesli bir şekilde zikredilirdi. Düşünün, çarşıya, pazara çıkılıyor. Falanca bugün vefat etti. İşte o şöyle adamdı, böyle adamdı, iyilik yapardı, şunu yapardı, bunu yapardı gibi. Hem onun ölüm haberi, ilanı insanlara yayılır, hem de ne yapılırdı? Onun hayır hasenatı anlatılırdı, zikredilirdi. Hatta bazen etrafta bulunan kabilelere dahi ne yapılırdı bu haber? Ulaştırılırdı. Eğer böyle önemli, saygın derecede sahip olan bir insan ise etrafa, dışarıya da, etraftaki kabilelere de onun haberi ulaştırılırdı. Onun hayır hasenatı, ona övgüler yapılırdı. Buradaki yasak ile alakalı, ilim ehli buradaki yasak, Peygamber Efendimizin yasağı haramı mı içerir yoksa kerahati, mekruh oluşu mu içerir? Burayla alakalı ilim ehlinin ihtilafı var. Ama biz izlediğimiz bir usul, bir kaide, bir kural vardı. Biz diyorduk ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emrediyor ise bunun karşılığı vücubiyeti gerektirir. Ta ki bunu vaciplikten müstahap olana, yani o düşüren bir delil var ise. Aynı şekilde diyoruz ki yasaklarda da asıl nedir? Haramlıktır. Ta ki bunu mekruhluğa, kerih oluşa düşüren bir ne olması gerekir? Delil olması gerekir. Ama bu konuyla alakalı dönüp baktığımız zaman diyoruz ki buradan kasıt ne? Allah Resulü'nün yasağı haramdır. Çünkü bunun mekruh olduğuna delil olacak bir şey, bir delil söz konusu değildir. Burayla alakalı Şeyh Elbani Rahimullah bugün camilerden, minarelerden ölüm haberinin duyurulmasını bu kapsam için alıyor. Bazı ilim ehli bunu böyle görmüyor. Şeyh Elbani Rahimullah diyor ki eğer minareden falancanın öldüğü haberi veriliyor ise diyorlar ki bunun karşılığı nedir? Bu hadis kapsamına girmektedir. Bazı ilim ehli bunu şu şekilde tevil ediyor. Biraz sonra onun kısımlarından bahsedeceğiz. Bunun müstehap olanı var, mekruh olanı var, haram olanı var. Eğer buradan kasıt, yani etraftaki insanlara cenaze namazının kılınacağı haberi veriliyor ise diyorlar ki bunda bir beis yok. Çünkü ortada ne var? Bir maslahat var. Yani ölünün, ölüm haberinin verilmesinin sebebi cenaze namazına insanları davet ise, biraz sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin ölüm haberini ne yapıyor sahabelere? Haber veriyor. Amacı ne? Onları musallada toplayıp gıyabi cenaze namazı kıldırmak. Yani eğer bir maslahat için yapılıyor ise bunun hükmü ne? Müstehap. Ama Şeyh Elbani Rahimullah bu konuyla alakalı bugün hani minarelerden bunun böyle çağrılması bu kapsama giriyor. Ama bunu söylerken şunu söylemiyoruz. Hani birisi vefat ettiğinde işte minarelerden sela veriliyor ya. Bu kapsama girmiyor. Bunun bidat olduğunda şek şüphe yok. Hangi durumu kastediyoruz? Mesela köylerde bazen olur. Sela verilmeden mesela işte falanca kişi vefat etmiştir köyümüz sakinlerinden. Cenazesi bugün işte öğle namazına mütakiben, ikindiye mütakiben falanca mahalle camiinden kaldırılacaktır. Burada neyin haberi var? Cenaze namazının haberi var. Eğer ilan bu şekilde ise diyoruz ki bunda bir sıkıntı yok. Ama bunun başında sala okunuyor ise, bu şekilde bir giriş yapılıyor ise diyoruz ki bunun sünnette yeri olmadığı açık. Dedik ki bir sonraki hadis-i şerifimiz yine konuyla alakalı. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem na'a en-necaşiyye fil yevmillezî mâte fîh ve kharaca bihim ilel musalla fesaffa bihim ve kebber aleyhi erba'a muttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam Necaşi'nin öldüğü gün insanlar onun ölüm haberini verdi. Ölümünü ne yaptı? İlan etti. Sahabelerle birlikte musallaya çıktı. Onlara saf tutturdu. 4 tekbir ile Necaşi'nin cenaze namazını kıldırdı. Bu hadis-i şerifte muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim hadisi. Şimdi geleceğiz. Na'a en-Necaşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine Necaşi'nin ölüm haberini verdi. Yani insanlara ne yaptı? Onun ölümünü ilan etti. Diyor ki, fil yevmi lezi mâte fîhî. Hangi gün bu haberi veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Necaşi'nin öldüğü gün. Şimdi düşünün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede yaşıyor? Medine'de yaşıyor. Necaşi nerenin kralı, nerenin hükümdarı? Habeşistan'ın. Yani ikisinin arasında o gün gidip gelecek bir mesafe söz konusu değil. Allah Azze ve Celle Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, aracılığı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Necaşi'nin ölüm haberini ulaştırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu neyinin delaleti? Nübüvvetinin, yani peygamber oluşunun mucizelerinden bir tanesi. Öldüğü gün kendisinden kilometrelerce uzakta olan birisinin haberini etrafındaki insanlara ne yapıyor? Veriyor. Necaşi asıl ismi Ashame. Bu Necaşi diğer bazı ülkelerde de bu tip lakaplar var. Dedik ki Necaşi o dönemde Habeşistan'ın hükümdarına verilen lakap. Mesela o dönemde Rumlara verilen, yöneticisine verilen lakap neydi? Kayser. Rumlara. Farisilere verilen ne? Kisra. Mısır'daki yöneticilere verilen ne? Firavun. Bunlar diyoruz ki o dönemde yöneticilerin lakapları. Necaşi de Habeşistan'ın yöneticisi. Asıl ismi ne dedik? Ashame. Ama Necaşi ne? Lakabı. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde müşriklerin Müslümanlar üzerine baskısı arttığı bir dönemde sahabelerine Habeşistan'a hicret etmelerini emrediyor. Çünkü o zaman duyuyorlar ki orada bir tane yönetici var. Adalet sahibi, rahmet sahibi. Onun beldesinde insanlara haksızlık yapılmıyor. İnsanlara zulmedilmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de baskılar arttığında sahabelerine ne yapıyor? Oraya hicret etmelerini söylüyor, emrediyor. Sahabeler oraya hicret ediyorlar. Necaşi onlardan Kur'an-ı Kerim'i dinliyor. Bazı sorular soruyor onlara. İşte sizin peygamberinize tabi olanlar kim? En çok ona tabi olanlar kim? Diyorlar ki işte onlara en çok tabi olanlar kavmin fakirleri, garibanları. Bunun gibi birçok soru yöneltiyor. Onların cevabını aldıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu kabul ediyor. Necaşi bunu kabul ettikten sonra vefat ediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun cenaze namazını kıldırıyor. Yine burayla ilgili Necaşi ve onun hükmünde olanlar ile ilgili şu tafsilatı yapmamız da uygun olur. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayıp ona iman edip Müslüman olarak onu gören kimseye biz ne diyoruz? Sahabe diyoruz. Bir de Necaşi gibi, Uveys el-Karani gibi muhadram dediğimiz, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşamış ama onu görmemiş, yani sahabe olmaya muvaffak olamamış, bu dereceye ulaşamamış insanlar var. Bunlar tabi'in ile sahabe arasındaki bir sınıf. Biz bunlara Arapçada tabir olarak muhadram deniliyor. Yani sahabe olmaya ulaşamamış, sahabe olmaları kesilmiş olan kimseler. İlim ehli diyor ki bu kimselerin diyor fazileti tabiinin faziletinden nedir? Daha üstündür. Burada kişileri birbirine kıyaslamadan topluluklar açısından bakıyoruz. Yani sahabe var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş insanlar. Onların makamına ulaşabilecek başka kimse yok. Ondan sonra ikinci sınıf olarak muhadram dediğimiz, o dönemde yaşamış, Peygamber Efendimiz'i görmeye nail olmamış ama o dönemi idrak etmiş insanlar var. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini görmüş insanlara da ne diyoruz? Tabiin diyoruz. Diyoruz ki Necaşi de hangi kapsama giriyor? Muhadram. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış. Ona iman etmiş, Müslüman olmuş ama onu göremediği için sahabe kapsamına girmeyen kimselerden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى مُصَلَّى. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bunun haberini veriyor. Onlarla birlikte musallaya çıkıyorlar. Musalla Dedik ki burayla alakalı ilim ehlinden iki görüş var. Bir rivayete göre cenaze namazlarını kıldıkları alana çıkıyorlar. Başka bir rivayete göre musallada hangi namazları kılıyorlardı? Bayram namazları. Bayram namazını kıldıkları musallaya çıkıyorlar. Fesaffa bihim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ne yapıyor? Saf tutturuyor. Demek ki bu namaz da saf ile kılınması müstahap olan bir namaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine önde, arkasında sahabeleri ne yapıyor? Saf tutturuyor. Hatta Cabir radıyallahu anhu diyor ki ben diyor bu namazda, Necaşi'nin kılınan bu cenaze namazında ben iki ya da üçüncü saftaydım diyor. Yani buradan ne kadar katılımın çok olduğunu görüyoruz. Yani açık alan düşünün. İnsanlar orada saf tutuyor. Cabir radıyallahu anhu diyor ki ben iki ya da üçüncü saftaydım. Demek ki kalabalığın çok olduğu buradan ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Ve kebbar aleyhi erba'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin bu namazını dört tekbir ile kıldırdığı bu rivayette bize açıklanıyor. Dedik ki bu rivayete dönüp baktığımız zaman bir önceki Hudeyfe radıyallahu anh'unun bize aktardığı rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölünün ölüm haberini vermesini yasaklıyordu. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Necaşi'nin ölüm haberini ilan ettiğini görüyoruz. O yüzden diyoruz ki ölüm haberini ilan etmek üçe ayırıyoruz. Birincisi müstehap olan dedik. O da hangisi? Eğer ölünün yakınları var ise, akrabaları var ise, onun ölüm haberini onlara ulaştırmak bu yasak kapsamına ne yapmıyor? Girmiyor. Düşünün birisi vefat etmiş. Annesi var, babası var, amcası var, dayısı var, teyzesi var, halası var. Ona, onlara, akrabalarına ölüm haberini ilan etmek, haber vermek bu yasak kapsamına girmiyor. Niye? Çünkü o ölü için maslahat var. Bu insanlar onun cenaze namazında hazır bulunacaklar. Ona orada dua edecekler. İleride hadislerde de gelecek. Birisi öldüğü zaman tevhid ehli 40 kişi onun cenaze namazını kıldığında Allah Azze ve Celle o kimseleri o ölen kimseye şefaatçi kılıyordu. Hadis-i şerifte ileride biraz sonra bugün yetiştirebilirsek bugün de o konuyu ne yapacağız? İşleyeceğiz. Diyoruz ki eğer akrabalara haber veriliyor ise bir maslahat var ise bunun hükmü müstehaptır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada sahabelerine haber vermesindeki maslahat ne? Bu kimsenin cenaze namazı için çünkü gıyabi bir cenaze namazı kılınacak. İnsanların haberi olmadığı bir husus. Çünkü Allah Azze ve Celle tarafından bir vahiy gelmiş. Sahabelerin bundan haberi yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cemaati topluyor ki bu insan Necaşi dediğimiz insan Müslümanlara büyük hayrı dokunmuş. Değil mi? Onları korumuş. Kendisi de İslam'a girmiş. Birisi olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine haber vererek bu namazı kıldırıyor. İkinci olarak diyoruz ki mekruh olan ölümün ilanı var. Bununla alakalı ilim ehli diyor ki eğer gösteriş için yapılıyor ise, yani insanlara haber vermenin amacı gösteriş ise, insanlar cenazeye toplansın, arkadan işte ya ne kadar da cenazesi kalabalıktı deniliyor ise, bu yüzden haber veriliyorsa ilim ehli bunun mekruh olduğunu söylüyorlar. Çünkü asıl itibariyle cenazenin çok olması meşru olan bir şey. Yani ne kadar çok kişi onun cenazesine katılıyor, o kimse için Allah'tan bağışlanma diliyor ise bu güzel olan bir şey. Ama niyette övünme var ise, yani ne kadar da çok oldu denilsin diye yapılıyor ise ilim ehli bunun ne olduğunu söylüyor? Mekruh olduğunu söylüyor. Üçüncüsü de haram olan kısım. O da dedik ki biraz önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği o cahiliye döneminden kalma, o insanın ölüm haberini verip aynı zamanda onun hayır hasenatını sesli bir şekilde zikredip ağıtlar yapmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamış olduğu bir husus diyoruz. Ve yine Necaşi'nin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Azze ve Celle bu kimseyi önemsemiş. Onun haberini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Necaşi'nin gıyabi cenaze namazını kıldırmıştır. Ve yine yöneticinin salih olmasına delalet eden bir hadis-i şerif. Yine bu konuyla alakalı İmam Ahmed'in meşhur sözü var. Diyor ki eğer bana bir kez dua edilme hakkı verilseydi, o ettiğim duaya da icabet edilseydi, ben bunu nerede kullanırdım diyor İmam Ahmed Rahimullah. Yöneticinin ıslahında kullanırdım. Eğer böyle bir hakkım olsaydı, bana denilseydi ki bir hakkım var, duana icabet edilecek, bunu nerede kullanırsın? Derdi ki bunu yöneticinin ıslahında kullanırdım. Neden? Çünkü yöneticinin salih oluşu, ıslah olması, ona tabi olanların da ıslah olmasını gerektirir. Eğer yönetici zalimse, Müslümanlar onun zulmünden ne yapmazlar? Kaçamazlar, Müslümanlara zulmeder. Ama eğer bu insan salih insansa, onun salihliğinden bütün Müslümanlar ne var? Faydalanır, istifade eder. Cenaze namazının 4 tekbir ile kılınmasının meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif, ilerideki hadis-i şeriflerde 5 tekbirle, 6 tekbirle rivayetlerin olduğunda ne yapacağız? Yeri geldiği zaman zikredeceğiz. Burada gıyabi cenaze namazının hükmü ile alakalı ilim ehlinin ihtilafı var. Yani gıyabi cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı, hangi durumlarda kılınır? Bu konuyla alakalı ilim ehlinin neyi var? İhtilafı var. Bu konuyla alakalı Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in görüşüne dönüp baktığımız zaman diyorlar ki mutlak olarak gıyabi cenaze namazı yoktur. Mutlak olarak gıyabi cenaze namazı yoktur. Sorduğumuz zaman peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Necaşi için kılmış olduğu bu namaza ne diyorsunuz? Diyorlar ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetindendir. Aynı zamanda şu reddiyeyi de veriyorlar. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olmadığı yerde, yani Medine'de veyahut da Medine'nin dışında birçok sahabe vefat ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbirisinin cenaze namazını kılmadı. Sahabeden bazıları değil mi Şam'daydı. Bazılarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e gönderdi. Bazısı Basra'da, bazısı Kufe'de, bazısı Mekke'de, bazısı Medine'deydi. Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer için Medine'ye çıkardı. Döndüğü zaman bazı sahabelerin vefat ettiği haberi ona ulaşırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların cenaze, gıyabi olarak cenaze namazını ne yapmadı? Kıldırmadı. O yüzden diyorlar ki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durumdur. Şafii mezhebi bu konuyla alakalı diyorlar ki Hanbelilerin de görüşü bu. Mutlak olarak cenaze namazını kılmak caizdir diyorlar. Mutlak olarak cenaze namazını kılmak caizdir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Necaşi için bunu kıldırıyor olması diğer insanlar için de nedir? Geçerlidir. Baktığımız zaman iki tane farklı uç ne görüyoruz? Görüş görüyoruz. Şeyhülislam İbn Teymiye ve öğrencisi İbn Kayyim Rahimullah bu iki görüşü ne yapıyor? Cem ediyor. Nasıl? Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki eğer birisi bir beldede öldü ise o öldüğü beldede cenaze namazı kılınmadı ise o kimsenin cenaze namazı ne yapılır? Gıyabi olarak kılınır. Şimdi bakıyoruz Necaşi Habeşistan'ın hükümdarı, topluluğun bağlı olduğu din hangi din? Hristiyanlık dini üzerinden ilerliyor. Oraya giden sahabeler var ama sahabeler o dönemde cenaze namazının nasıl kılınacağını bilmiyorlar. Yani Mekke döneminde bir hicret var. Cenaze namazının gıyabi olarak nasıl kılınacağı bilinmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Müslüman olan insanın cenaze namazı orada kılınmamış. Biraz önce ne dedik? Cenaze namazının kılınmasının hükmü neydi? Farz-ı kifayeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu farziyetin üzerlerinden düşmesi için ne yapıyor o kimsenin? Yani Necaşi'nin gıyabi cenaze namazını kılıyor. Demek ki bir insan yaşadığı beldede cenaze namazı kılınmadı ise Müslümanlar gıyabi olarak ne yaparlar? O kimsenin cenaze namazını kılarlar. Burada dördüncü bir görüş. Yine İbn-i Kayyım bu görüşü de zikrediyor. Ki günümüzdeki uygulama da bu. Yine bu hadis-i şeriften de bunu delillendiriyorlar. Diyorlar ki eğer İslam'a hizmet etmiş, İslam'a faydası dokunmuş, eğer bir yönetici veyahut da bir alim var ise, ki burada Necaşi'nin konumuna baktığımız zaman sahabelere kucak açmış, değil mi? Onları kendi ülkesinde Mekkeli müşriklerin zulmünden korumuş, onlara teslim etmemiş, İslam'a faydası, hizmeti dokunan bir insan. Eğer İslam'a böyle faydası dokunan, hizmeti dokunan böyle nadir şahsiyetler var ise, yöneticiler gibi, alimler gibi gıyabi olarak onların cenaze namazı kendi beldelerinde kılınsa dahi gıyabi olarak ne yapılabilir? Başka bir beldede onların cenaze namazının kılınabileceğini ilim ehli zikrediyor. Yani bu görüşlerin arasına baktığımız zaman üçüncü görüşün racih olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bazı ilim ehlinin dördüncü görüşü de bu kapsam içinde değerlendirdiğini, aynı zamanda onu da racih olarak gördüğünü görüyoruz. Günümüz alimlerinden Salih Fevzan Rahimullah diyor ki ülkemizde de Suudi Arabistan'dan bahsediyor. Uygulanan bu iki görüşün ağırlığıdır. Yani dördüncü görüşte bizim ülkemizde de uygulanan ve bu hadisin kapsamına girebilecek bir görüş olarak zikrettiğini görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki: "Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul: Ma min raculin muslimin yemutu feyekumu ala cenazetihi 40 racula la yüşrikûne billahi şey'a illa şeffa'ahumullahu fih." Ravahu Müslim. Ebu Hureyre radıyallahu İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini duydum. Şöyle söylediğini işittim. Müslüman bir kişi ölür ve cenaze namazını Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan 40 kişi kılar ise, yani onun cenazesinde Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmamış 40 kişi mevcut olur, bulunur ise, onun cenaze namazını kılar ise, Allah Azze ve Celle bu kişi hakkında o kimsenin şefaatlerini kabul eder. Allah Azze ve Celle o vefat eden kimsenin cenazesine katılan o 40 kişiyi o kimseye şefaatçi kılar. Yani onların şefaatini ne yapar? Kabul eder. Bu rivayeti bize İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Bu rivayet bize cemaat ile, yani cenaze namazının cemaat ile kılınacağının bir göstergesi. Aynı zamanda cemaatin çok olmasının meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü eğer bir kimsenin cenaze namazında 40 tevhid ehli bulunması talep ediliyor ise, bundan dolayı o kimseye yapılacakları şefaat Allah nazarında makbul ise, demek ki cenaze namazında çok olmak, çokça bulunmak, diyoruz ki matlup olan şeriatın istediği bir husus olduğunu söylüyoruz. Tabii ki burada onu zikredeceğiz. Yani sonuçta bu 40 kişinin ne olması gerekiyor? Tevhid ehli. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayan. Buna da biraz sonra tafsilat geçireceğiz. Diyor ki erbaûne racülen la yüşrikûne billah. Burada 40 kişi ibaresi geçiyor. Burayla alakalı, buradaki 40 kişiden kasıt gerçekten sayı olarak kastedilen 40 kişi mi? Yoksa burada mübalağa sigası mı kastedilmiş? Yani 40 lafzının aslında bir hükmü, bir önemi yok. Buradan kasıt çok manası mı? Yoksa buradan kasıt 40 kişi olması mı? Diyoruz ki hayır, buradan kasıt 40 kişi olması. Eğer bir sayıda tahdit var ise, bunun mübalağa olduğuna dair bir delil yok ise, o zaman diyoruz ki burada biz bunu ilk olarak nereye hamlederiz?
Sayıya.
Sayıya hamlederiz. Yani burada 39 kişi cenaze namazını kılsa bu hadis kapsamına girer mi?
Girmez.
Hangi manada girmez? Hadis-i şerifte ne diyor? 40 tevhid ehli o kimsenin cenaze namazını kılıyor ise Allah Azze ve Celle neyin garantisini veriyor? Onların o kimseye yapmış olacağı şefaati kabul edeceğini. 39 kişi olduğu zaman Allah Azze ve Celle onların şefaatini kabul edebilir. Ama bu garanti kapsamında mı?
Değil.
Diyoruz ki bu garanti kapsamında değil. Sayı fazla olursa, biraz sonra rivayetlerde, bazı rivayetlerde 100 kişi geliyor. O iki rivayeti cem edebiliyorsak önce ne yapmaya gideceğiz?
Cem'e
gideceğiz. Diyoruz ki hadisin devamında la yüşrikûne billahi şey'e. O kimselerin özelliği ne olacak? Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayan kimse olacak. Burada yine Arapça bir kural kaide üzerinden gidiyoruz. Eğer cümle olumsuz olarak başlıyor ise, la yüşrikûne billahi, Allah'a şirk koşmayan. Burada bir olumsuzlukla başlıyor mu? La yüşrikûne billahi. Şey'en. Sonradan ne geliyor? Nekira olan bir kelime geliyor. İlim ehli diyor ki Arapça kural kaidelerine göre eğer cümle olumsuzla başlıyor ve nekira geliyor ise umum içerir. Yani burada Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayan hangi şirki kastediyor? Diyoruz ki umum. Bütün şirki. Yani büyük olanı da küçük olanı da. Ha, o zaman demek ki olayın hükmü, değeri ne yaptı şimdi? Daha da çok arttı. Zaten Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan kimsenin bırakın ölüye kendisine faydası yok. Büyük şirk koşan kimsenin. Ama buradaki o cenazede bulunacak 40 kişinin özelliği ne? Büyük şirk koşmadığı gibi aynı zamanda ne olmayacak? Küçük şirki de üzerinde barındırmayacak. Peki küçük şirkin tarifi, özellikleri ne? Mesela bir adam eğer riyakar ise, eğer namazında veya diğer ibadetlerinde riya var ise o kimse küçük şirk koşuyor. O zaman bu kapsama giremeyecek. Başka? Allah'tan başkası adına yemin ediyor ise bu kapsama girmeyecek. Eğer tevekkülünde, Allah Azze ve Celle'ye olması gereken tevekkülünde eksiklik var ise, sebeplere sarılan birisi ise, sebeplere taalluk etmiş birisi ise, bunda da ne diyoruz? Aynı şekilde küçük şirk. Şimdi etrafımızdaki insanlara bakın. Belki büyük şirk koşmayan birçok insan var ama riya var. Ama bir diğerine bakıyorsunuz Allah'tan başkasına yemin ediyor. Bir diğerine bakıyorsunuz Allah'a olan tevekkülünde eksiklik var. Sebeplere kalbi bağlanmış. Onların işini göreceğini, onların işini kolaylaştıracağını, yani sebepleri hakkıyla ne yapmıyor? Bilmiyor. Allah'a tevekkülünde ne var? Eksiklik var. Diyoruz ki bunların hepsi neye giriyor? Küçük şirk kapsamına giriyor. Demek ki bu 40 kişinin bulunması da o kadar kolay bir husus değil. Ama bu 40 kişi bir araya geldiğinde Allah Azze ve Celle o kimseye yapacakları şefaatin garantisini ne yapıyor? Bunun garantisini veriyor. Bunun müjdesini bize veriyor. Ve yine rivayette biraz önce söyledik. Erba'une raculen. 40 erkek diyor. Peki buradaki 40 erkek denildiğinde kadınlar bu kapsamın dışına mı çıkıyor? Yani cenazede, cenaze namazında 20 erkek tevhid ehli olsa, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayan, büyük veyahut da küçük şirkten kendini uzak tutmuş 20 erkek, 20 de kadın var. Bu kapsama giriyor mu? Bu kapsama yoksa girmiyor mu? Diyoruz ki bu kapsama giriyor. Neden? Çünkü burada galiben cenaze namazını erkekler kıldığı için ne yapılmış? Buradaki hitap erkek olarak verilmiş. Ama diyoruz ki bunun kapsamına da ne giriyor? Bayanlar da bu kapsama giriyor. Yani cenaze namazında 20 erkek, 20 bayan olsa tevhid ehli diyoruz ki onların şefaati nedir? O kimse için geçerlidir. Allah Azze ve Celle o kimselerin şefaatini kabul eder. Ve yine biraz önce de dedik 40 kişi bu rivayette geçiyor. Başka rivayette yine Sahih Müslim'de geçen başka bir rivayette 100 kişi ibaresi geçiyor. Yani cenazesinde 100 tane tevhid ehli bulunur ise. İlim ehli diyor ki bu iki hadisi nasıl cem ederiz? Düşük sayıyı aldığımız zaman zaten bu büyük kapsamda olan da ne yapar? Bu kapsama girer. Yani 40 tevhid ehli kişi o insanın cenaze namazını kılıyor ise bu ne demektir? Yani 100 kişi cenaze namazını kılıyor ise o kimsenin 100 tevhid ehli 40 tevhid ehliden atmış olur. O 100 kişinin içine girmiş olur. Demek ki en alt rivayeti aldığımız zaman 2 rivayeti ne yapmış oluruz? Arasını cem etmiş oluruz. Arada bir taarruz kalmamış olur. Sorular kısmında geliriz onlara. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin başında مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ yani Müslüman olan bir kimsenin vefatından bahsediyor. Demek ki şefaat kime fayda verecek? Müslüman olan kimseye gelecek. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte şefaatin kendisine fayda vereceği kimseyi ne ile sınırlandırıyor? İslam dairesiyle. Eğer Müslümansa o şefaatin ona fayda vereceğini söylüyor. Eğer bir insan şirk üzerine, küfür üzerine ölüyor ise yani onun cenazesindeki tevhid ehlinin sayısının hiçbir önemi yok. Çünkü İslam üzerine ölmeyen kimseye başkasının yapacağı şefaat ne yapmaz ona fayda vermez. Cenazede sayının çok olmasını teşvik eden, meşru olduğunun göstergesi var. Ve yine duanın şefaatten olduğunun göstergesi var. Normalde şefaat ne demek? Şefaat.
Tek değil yani.
Çift yapmak. Şefaat çift yapmak demek. Ne demek? Yani kendin Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsun. Bu aynı zamanda başkasının duası da senin duan ile birleşiyor. Yani ne yapıyoruz? Ben Allah'a yalvarıyorum. Allah'ım beni bağışla. Başka birisi de onun duasını benim duam ile çiftliyorum. O da diyor ki Rabbim bu kulunu ne yap? Bağışla. Yani onu kendime şefaatçi. Yani onun duası ile benim duam birleşiyor. Tekken neye oluyor? Çift oluyor. Yani bu insanlar da o kimsenin cenazesinde bulunduğu zaman ne için yalvarıyorlar? Ne için dua ediyorlar cenaze namazında? O kimsenin bağışlanması için dua ediyorlar. Demek ki duanın şefaatten olduğunu bize gösteren bir hadis-i şerif. Ve yine şeriatın belirlediği sayı tevkifidir. Yani bunun üzerinde ne yapılmaz? Hikmeti anlaşılsın, anlaşılmasın yorum yapılmaz. Neyse o kabul edilir. Yani niye burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 30 kişi demedi? Niye 60 kişi demedi de 40 kişi dedi? Çünkü Allah Azze ve Celle böyle istediği için, şeriat koyucu o olduğu için dindeki kurallar kimin istediği gibi oluyor? Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi oluyor. Niçin sabah namazının farzı 2 rekat, akşamın 3, öğlenin 4? Biz bunu hikmetini bilelim veyahut da bilmeyelim. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle bunu böyle emrettiği için, bu bizim için yeterli bir cevap. İster hikmetini biliyor olalım, ister de bunun hikmeti bize ulaşmış olmasın. Biz buna ne yapmak zorundayız? İman etmek zorundayız. Eğer bu dinin şeriat koyucusu Allah Azze ve Celle ise onun neden burada 40 kişi dedi, öbür tarafta niye sabah namazı 2 rekat oldu, akşam niye 3 oldu? Bunu bizim sorgulamaya hakkımız yok. Allah Azze ve Celle böyle istediği için bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki demek ki sayı koymak Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir şey. Kendi kafamıza göre biz ne yapamayız? Bunu ne azaltabiliriz ne de çoğaltabiliriz. Ve yine tevhid ehlinin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Yani burada tevhid ehli olmak, o kimseye şefaatçi kılınmak için aranan en büyük şart. Demek ki duanın kabul olmasında, duanın kabul edilmesinde tevhidin neyi var? Çok büyük bir önemi olduğunu bize hatırlatan bir hadis-i şerif. Dedik ki aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye koşulan şirk ister büyük olsun, ister küçük olsun, yani küçük şirk sahipleri de şefaatçi olma hakkını ne yapamıyorlar? Elde edemiyorlar. Yani bir insan küçük şirki var ise şefaatçi olma hakkı nedir? O kimsenin olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Yine cenazeye katıldığımız zaman eğer cenazenin kime ait olduğunu bilmiyor isek İslam dini bize ne yapmıyor? Bunu araştırmayı mecbur kılmıyor. Asıl olan Müslüman beldesindeysen birisi vefat ediyor ise o kimsenin ne olduğunu, akidesinin ne olduğunu sorgulama sana ne bulmamış? Senden istenilen, senin üzerine bir sorumluluk olarak yüklenmiş bir şey değil. Zahire göre hükmedersin. Eğer İslam beldesindeysen zahiren bu insanlar nedir? Müslümandır. O kimsenin cenaze namazını kılarken işte falanca kimmiş, neye inanırmış, neymiş, ne değilmiş bunu sorma sorumluluğu sana İslam dininde ne yapılmamış? Verilmemiş. Başka bir husus, eğer vefat eden kimsenin iman ehli olmadığını biliyor isen, adam hangi küfürü işlediyse, hangi şirkin içine bulaştıysa, biliyorsun ki bu adam İslam üzerine ölmedi. Adam var ayetle dalga geçiyor. Adam var hadiste dalga geçiyor. Adam var ne bileyim sünneti inkar ediyor. Adam var adamın hayatında ne namaz var, ne oruç var, ne zekat var. Hiçbir şey yok ve sen de bunun böyle olduğunu ne yapıyorsun? Biliyorsun. Yani burada şundan bahsetmiyorum. İhtimaller üzerinden konuşmuyorum. Biliyorsun ki bu adamda İslam karinesi ne? Yok. Yani bu adamın Müslümanlığa delalet eden bir şey yok. Adam İslam dinine düşman olmuş. İslam yani Müslüman olanlara karşı savaşmış. Elinden gelen onlara karşı zulüm için elinden gelen çabayı göstermiş. Eğer böyle küfründe şek şüphe olmayan bir kimsenin cenaze namazını kılmak haramdır. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle, yani sen düşünün, olayın vakasını anlamaya çalışalım. Sen cenaze namazını niçin kılıyorsun? Dua etmek için, o kimseye şefaatçi olmak için. Yani Allah Azze ve Celle'den onun bağışlanmasını talep ediyorsun. Peki Müslüman bir adam, kafir olan bir insanın Allah Azze ve Celle'den bağışlanmasını ister mi? İstemez. Yani burada Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Müddessir suresinde diyor ki فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاءَةُ الشَّافِعِينَ O kimselere şefaatçilerin şefaatini atmaz, fayda vermez. Sen bu ayeti bile bile, yani o kimsenin cenaze namazını kılıyor olman, Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle nedir? Alay etmen, istihza etmen manasına gelir. Bunu kim için söylüyorum? Üzerine vurgu yapıyorum. İslam'dan çıktığı, yani küfrü, sabit, şirki sabit olan kimseler için söylüyorum. Bu konuyla alakalı, burayla alakalı Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki, namazı terk eden kimsenin hükmü ilim ehli arasında ihtilaflı olması ile birlikte diyor ki burada racih olan görüş onun Müslüman olmadığıdır. Eğer sen biliyorsan ki bir adam ömrü boyunca alnı secdeye gelmemiş, namaz ehli değil. Bu adamın cenaze namazını kılman senin üzerine arkadaşlar? Haram. Bu adamın cenaze namazını kılamazsın. Bu adam amcan olabilir. Bu adam dayın olabilir. Bu adam ne bileyim arkadaşın olabilir, akraban olabilir. Bu adam alnı secdeye gelmeyen bir adam ise, İslam'da da bunun hükmü şirk ise, İslam milletinden çıkaran bir husus ise ve sen bunun farkında isen, biliyor isen bu adamın cenaze namazını ne yapmazsın? Kılmazsın. Veyahut da diğer hususlarda ne yapabiliriz? Buna ekleyebiliriz. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.